Sorularla Sözler programının değerli takipçileri. Bugünkü programımızda 25. sözün sonunda bulunan Emir Dağı Çiçeği bölümünden devam edeceğiz. Burada üstadımız Tekrarat-ı Kur'aniye'den bahsediyor. Kur'an'da olan tekrarlardan bahsediyor. Hocam Tekrarat-ı Kur'aniye ne demektir?
Evet, Tekrarat-ı Kur'aniye, Kur'an-ı Kerim'deki tekrarları ele alan, tefsir ilminde de konu olarak, müstakil bir konu olarak işlenen bir bölüm. Bediüzzaman da bunu Emir Dağ Çiçeği şeklinde ele almış. Ve gerçekten burada Kur'an'daki tekrarlarla alakalı çok kıymetli açıklamalar var. Tekrarlar derken, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet gibi Kur'an'ın temel konuları, Kur'an'ın hemen her sayfasında tekrarlanır değişik cihetleriyle. Besmele Kur'an'da 114 defa yer alır. Febi eyyâ ilâ rabbikümâ tükezzibân gibi bir ayet Rahman suresinde 31 defa tekrarlanır. Veylün yevme izillil mükezzibin Murselat suresinde 10 defa tekrarlanır. İnne rabbeke lehuvel azîzur rahîm. Bu gibi bir ayet Şuara suresinde yine hayli tekrarlanır. Bunlar gibi epey tekrarlar var. Hz. Musa'nın kıssasının Kur'an'ın değişik yerlerinde ele alınması, anlatılması var. Ana hatlarıyla bu gibi konuları bu risale değerlendiriyor.
Evet hocam. Hocam bu risalenin yazılma sebebi üzerine biraz konuşabilir miyiz?
Bediüzzaman kendisi bunu bu risalede ifade ediyor.
Evet.
İşte o dönemde Türkçe ezan, Türkçe namaz, Türkçe Kur'an, bu gibi şeyler bayağı gündemde. İşte dehşetli bir zındıktan söz ediyor. Kur'an tercüme edilsin, ta içindeki lüzumsuz tekrarları görülsün. Böyle bir fikir ileri sürmüşler. Bediüzzaman, evet Kur'an'da tekrarlar var ama bu lüzumsuz değildir. Bunu ortaya koymak için bu risaleyi yazıyor. Yani normalde görünüşte tekrar insanı sıkar. Bir kimse sıkça tekrara düşse pek de iyi karşılanmaz. Ama tekrir diye bir sanat var edebiyatta. Bazı şeyler tekrarlanır. Mesela şiirlerde nakarat tarzında tekrarlanan bölüm vardır. Ve bu rahatsızlık da vermez. Bilakis bir vurgu meydana getirir. Dolayısıyla Kur'an'daki tekrarları tekrir sanatı yönüyle ele almak lazım. Ve burada o yönüyle ele alınmıştır.
Evet. Hocam bu münasebetle 1. Şuada 33 Kur'an ayetinin Risale-i Nur'a işaretinden bahsediyor üstadımız. Kur'an'da böyle işaretler var mı?
Ya bu günümüzde çokça tartışılan bir konudur. Bazıları, ulema-i zahir denilen kesim, Kur'an'da bu gibi işari manalar olduğunu pek kabul etmek istemez. Tarih boyunca da benzeri kişiler olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim'in zahiri var, batını var, haddi var, muttala'ı var, o mealdeki hadis. Ve yine pek çok alimin beyan ettiği tarzda işari manalar, Kur'an'da bir vakadır. Yani Kur'an'da derinlik var. Nasıl ki denizin bir görülen yüzü var, bir de derinliği var. O derinlikte yüzeyde görmediğiniz çok şeyi görebilirsiniz. Mesela 33 ayet-i Kur'aniye derken, mesela Nur ayetinin Risale-i Nur'a da baktığını söylüyor. Daha pek çok böyle başka ayetlerin baktığını söylüyor. Bunlar bir kanaat verebilir. Bilmeyen bir kimse, o sahayı bilmeyen bir kimse en azından itiraz etmemesi uygun düşer. Ama ehilse de o da o manaları görebilir. Tabii burada şuna da herhalde dikkat çekmek lazım. İşari mana ayetin açık manası değildir. Yani ayette böyle bir manada olabilir. İşari manada bir küllidir. Bunun pek çok fertleri vardır. Bir ferdi de Risale-i Nur'dur. Bu manada değerlendirilebilir.
Evet hocam, Allah razı olsun.
Ve önemli bir nokta da şu, işari manada Kur'an bunu söylüyor demek uygun değil. Kur'an'da böyle bir işaret var. Ama başkasının buna iman etmesi de gerekmez. Çünkü bazı insanlar çok tekellüflü manalar da çıkarmaya çalışıyor. Öyle bir mana görülmüyor. Dolayısıyla işari mana alanı gerçekten de hayli tartışmalı. Çok farklı yönlerde değerlendirmeye müsaittir.
Ben kanaatimi yazdım. Kanaate itiraz edilmez.
Öyle
Böyle
diyor, benim
başka
zamanımda
yerlerde.
öyle diyor.
Hocam Nur suresinin Nur ayetinin Risale-i Nur'a bakması nedir?
Evet, Bediüzzaman buna çok önem veriyor. Birinci şuada bunu biraz daha ayrıntılı şekilde açıklıyor. Ve burada da 10 cihetle işaret ettiğini söylüyor. Tabi ayeti önce hatırlayacak olursak, Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. İşte onun nuru şuna benzer. İşte anlatılıyor, devamını çok da şu an anlatmayalım. Tefsirlerden de bakılabilir. Ve devamı adeta maddi elektriği anlatıyor. Yani şu lambaları anlatır tarzda ayette bir ifade var. Bediüzzaman ayetin hem maddi nura hem de manevi nura. Maddi nur, işte elektrik lambası gibi nur. Manevi nur, Risale-i Nur da bir nur. Risale-i Nur aydınlatıyor. Kalpleri, gönülleri aydınlatıyor. Ve mesela ayetin devamında bir takım evlerden söz ediliyor. Rical, işte hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Bu mealde yine ayetin devamında kısımlar var. Dolayısıyla nur medreseleri, oralarda bu eserlerin okunması, bütün bunlara işari bir mana gibi görülebilir. Biraz dikkat edildiğinde görülebilir. Buna bayağı bir ehemmiyet veriyor. Tabii bunun dışında şunu da belki söylememizde fayda var. İmam-ı Gazali sadece bu ayetle alakalı müstakil bir risale yazmış. Mişkatül Envar. Birkaç tercümesi vardı. Bir tercüme de ben yaptım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da basıldı. Gerçekten o ayeti kerime tek başına bir mucize. Yani Gazali uzun uzun ayetin böyle sırlarını, nurlarını anlatmış. Ve nur, nelere nur denilir? Maddi nur, manevi nur. Allah'a nur denilir mi? Öte yandan ilim nuru, iman nuru, hidayet nuru gibi bu gibi nurlara da dikkat çekiyor. Peygamberimizin bir siracı münir olması, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birinin nur olması, bu gibi manalar yine anlatılıyor. İzleyenlerimizin okumalarını tavsiye ederim.
İnşallah hocam. Zulümat ayetinde de muarızlarına bakıyor. Risale-i Nur'un muarızlarına bakıyor. Evet. Bu zulümat ayetini biraz...
Devamında ayeti zulümat var. Zulümatta da işte kafirlerin amelleri şuna benzer. Denizde bir insan dalga onu bürüyor. Üzerinde başka bir dalga onu bürüyor. Üst üste böyle karanlıklar. Öyle ki elini çıkarsa kendi elini bile göremeyecek durumda. Allah'ın nur vermediğine kimse bir nur veremez. Mealen kısaca böyle. Nur ve zulümat gece gündüz gibi birbirine ters. Işık karanlık manasında zaten malum. Biri ışık, diğeri karanlık. Dolayısıyla Risale-i Nur adında nur var. Manasında nur var. Mukabilindekiler de karanlık işlere talip. Karanlık işlerle uğraşıyorlar. Fikirleri karanlık, kalpleri karanlık. Ve bunların diyelim kuvve-i şehveye yönüyle karanlık içinde olmaları, karanlıklardan birisi. Onu başka bir karanlık bürüyor. Diyelim kuvve-i gadabiye, gadap hakim olduğunda şehveti bile kaplar, etkisiz hale getirir. Akıllarına gelen karanlık, akıl nurunun devre dışı bırakılması gibi. Bu tarzda muhaliflerine, din düşmanlarına bakan işaretler var.
Evet. Kur'an'daki ezzalimin, ezzalimin diye tekrarla Cenab-ı Hakk'ın tehdit etmesi. Evet. Bu tehditleri nasıl anlamalıyız?
Şimdi bunlar tabii Kur'an'daki tekrarlardan bir bölüm gibi düşünülebilir. Ezzalimin, ezzalimin. Ve kederlike neciziz zalimin diyor mesela. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Ve burada önce örnek veriliyor. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi bunlar cezalandırılmıştır. Ve devamında da işte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Bu şekilde emsallerine de kapı açmış oluyor. Bunlar nasıl cezasını buldu, başkaları da bulacak. Nuh tufanı diye bir olay var mı? Var. Peki günümüzde Nuh tufanını andıran olaylar var mı? Amerika'nın bir şehri bir ara sular altında kalmıştı. Veya günümüzde bazı tsunami olayları işte yani tarihteki Nuh tufanının küçük birer benzeri gibi. Bu tarzda Kur'an-ı Kerim Kur'an'daki o olaylardan günümüze bir bakış gösteriyor.
Evet. Hocam bu bölümde üstadımız semavi ve arzi musibetlerden bahsediyor. Evet. Bu semavi arzi musibetler.
Semavi evet. Yukarıdan gelen, evet. Arzi yerden gelen musibetler. Mesela Nuh tufanı, yukarıdan devamlı yağmur, semavi bir musibettir. Veya rüzgar, yukarıdan bir musibettir yine. Veya gökten diyelim Lut kavmine taş yağdırılmış, semavi bir musibettir. Yerden dediğimizde de işte deprem gibi, çöküntü gibi, bu gibi durumlar, hatta kuraklık belki düşünülebilir. Mahsullerde evet. Kuraklık. Bunlar arzi birer musibettir. Bir de başka yönlerine de dikkat çekiliyor. Yukarıdan aşağıdan derken diyelim kötü idareciler yukarıdan bir musibet. Halk içinde diyelim böyle problemli bir takım insanların maddi imkanları da yok. Bunların halka çok ciddi sıkıntılar verdirmesi. Bu da yine aşağıdan bir musibet gibi. Bu gibi cihetleri var.
Evet. Hocam burada bir cümle var. Ve tercümanın ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla. Buradaki ümmiyet evet. Mertebesi.
Ve tercümanı, Kur'an'ın tercümanı Peygamber Efendimiz.
Evet.
Yani onu bize anlatmış ve açıklamış. Peygamber Efendimiz gelen vahyi bildirdiği gibi aynı zamanda beyan da ediyor. Açıklamasını da yapıyor. O noktada Kur'an'ın tercümanıdır. Ve kendisi ümmidir. Ümmi demek, okuma yazması olmayan demek. Bu bizler açısından aslında bir nakısadır. Yani bizlerin ümmi olması
evet.
iyi bir durum değildir. Peygamberimiz için bir nakısa değil. Allah-u Teala onu doğrudan terbiye etmiş. Doğrudan Kur'an'la öğretmiş. Hususi vahiylerle yine öğretmiş, yetiştirmiş. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani diyelim bir filozof değil. Gelen ayetler de bir filozofa göre gelen manalar değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki manalar ümmi olan bir insanı riayet edecek, gözetecek şekilde gelmiştir. Bundan dolayı da belli bir kapasitesi olmak şartıyla hemen herkes Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabilir. O ayetlerden kendi kap ve kapasitesine göre istifade edebilir. Evet.
Devamında tesis-i İslamiyet'te ve tedvin-i şeriatta sahabelerin cüz'i hadiselerini dahi nazara ehemmiyete almasında. Bu tedvin-i şeriat. Orayı biraz açıklayabilir miyim?
Evet. Kur'an-ı Kerim'de asr-ı saadetten pek çok olaylara da işaret edilmiştir.
Evet.
Yani ne gibi? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birine bir sır söylemiştir. O da bir başkasına bunu söyleyince ayet-i kerime peygamberimize bunu bildirmiştir. Ve hanıma hayretle kim bunu sana haber verdi dediğinde el-alim, el-habir olan, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi. Burada diyelim sırla alakalı bir pencere açılıyor insanlara. Sırrı tutmak zor. Evet. Peygamber hanımı bile bu noktada tutamamıştır gibi. Bize bir mesaj veriliyor. Cüz'i bir olayla sonraki devirdekilere mesaj veriliyor. Bir başkası mesela Süheyb-i Rumi. Süheyb-i Rumi hicret olayında işte eşyalarını yüklemiş, o da hicret edecek. Mekkeliler dur bakalım diyorlar. Sen buraya geldiğinde gariban bir kimseydin. Şimdi az çok imkanım var. Böyle gidemezsin. O da diyor ki ya ben Muhammed'in yanında olsam ona o kadar da faydam olmaz. Sizin burada olsam size de pek faydam olmaz. Bırakın beni gideyim diyor. Ve mallarımı alın diyor. Mallarım sizin olsun ama beni serbest bırakın. Onlar da serbest bırakıyorlar. Süheyb-i Rumi o şekilde hicret ediyor. Ayet nazil oluyor bu münasebetle. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlardan bir kısmı vardır ki Allah'ın rızası yolunda nefsini bu şekilde feda eder. Malını, her şeyini satar. Kur'an-ı Kerim met ediyor. Yani yeri geldiğinde maldan fedakarlık, hatta candan fedakarlık cüz'i bir olayla bize pencere açıyor. Öte yandan diyelim ki Tebük seferine katılamayanlar var. Katılmayan münafıklar var. Bir de katılabileceği halde gevşeklikten katılamayan sahabeler var. Kur'an-ı Kerim mesela onlardan üç tanesini nazara veriyor. Ve alef felâfetil lezîne hullifû. Geride kalan o üç sahabeyi de Allah affetti. Yani nazara alınıyor. Ve biz buradan neyi öğreniyoruz? Velev sahabe de olsa eksiği, hatası olabilir. Evet. Ama hatada ısrar etmemişlerdir. Tevbe etmişlerdir, pişman olmuşlardır. Ve neticede Allah-u Teala semavi aff fermanıyla onları affetmiştir. Bu şekilde yani Kur'an-ı Kerim sebebin nüzulüyle beraber okunursa evet, gerçekten de Kur'an-ı Kerim bunun pek çok örnekleriyle dolu. Mesela Nur suresinin ikinci sayfası başından itibaren yaklaşık iki sayfa Hazreti Ayşe'nin beraatiyle alakalıdır. Yani ileri geri dedikodular oluyor. Haşa gayri meşru beraberlik iddiası gibi. Ve semavi beraat kararı Kur'an ayetlerinde yer alıyor. Ve bununla alakalı hayli hükümler beyan ediliyor. Bu şekilde yani cüz'i olaylar, asr-ı saadetteki cüz'i olaylar Kur'an'a yansıtılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim onlara bir cevap olarak cevaplar vermiştir. Ve biz şu anda 14 asır sonrasında o cevaplara bakarak kendi sorularımızın cevabını orada bulmaktayız.
Evet. Devamında hocam, evet, ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle. O kısmı biraz açıklayabilir
miyiz? Evet, ihtiyacın tekerrürü, mesela her an havayı teneffüs etmeye ihtiyacımız var. Ve devamının farkına varmadan nefes alıyoruz. Ya bu kadar hava fazla değil mi denilmez. Evet. Günde iki defa, üç defa yemek yiyoruz. Aynı şeyleri belki yiyoruz ama ihtiyaç tekerrür ettiğinden bunda fayda var. İşte meyve, zaman zaman bazı meyveleri, aynı meyveleri yiyoruz. İhtiyaç tekerrür ettikçe bunlar alınır. Kur'an-ı Kerim'de de Besmele'nin tekrarı gibi, Allah lafzının tekrarı gibi, efendim tevhid, nübüvvet, aşırı adalet gibi temel konular, kıssayı Musa. Demek bunları sıkça hatırlamamıza ihtiyaç var ki Kur'an-ı Kerim'de sıkça beyan edilmiş.
Evet. Besmele'nin bir tek ayet iken 114 defa tekrar edilmesi.
Evet. Kur'an'da sure başlarında Tevbe suresi dışında 113 surede geçiyor.
Evet.
Neml suresinde hem sure başında var hem de ayet içinde geçiyor. İşte Hazreti Süleyman Belkıs'a mektup göndermiş. Belkıs'a mektup geldiğinde bunu yanındaki önde gelenlere açıklıyor. Bana diyor işte bir mektup bırakıldı. Hütüt ismi kuş bırakmış mektubu. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman'dandır. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bu şekilde ayet içinde besmele geçiyor.
Evet.
Dolayısıyla besmele Kur'an-ı Kerim'de 114 defa yer almış oluyor.
Besmele'nin arşı ferşe bağlaması meselesi nasıl oluyor hocam?
Evet, besmele arşı ferşe bağlıyor. Arş, Cenab-ı Hakk'ın tahtı, saltanatı. Ferş, yeryüzü. Yani yer ile göğü birbirine bağlıyor gibi. Yani biz yerde gezen küçük bir karınca misaliz adeta. Ha var ha yok. Ama insan çok önemli bir varlık. Allah'a muhatap. Allah ya eyyühel insan, ya eyyühen nas gibi ibarelerle bize hitap ediyor. Ey insan, ey insanlar. Ya eyyühellezine emanu, ey iman edenler. Ve besmele çektiğimizde Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın üç tane ismini orada zikrediyoruz. Rahman, Rahim ve Allah. Üç isim zikrediliyor. Böylece yerdeki gezen bir varlık, küçücük bir varlık, alemlerin Rabbine muhatap olma seviyesine yükseliyor. Ve başladığı işe de Bismillah diyerek başlıyor. Dolayısıyla besmeleyi adet haline getiren, işlerine besmeleyle başlayan bir kimse doğrudan sema ile arş ile bir irtibat kurmuş oluyor. Her ne kadar o yerde gezse, küçük bir varlık da olsa evet, alemlerin Rabbi ile bir irtibatı ve münasebeti oluyor.
Yani alıcısının sinyalini açmış oluyor diyebilir miyiz hocam?
Evet, evet. Güzel. Evet. Yani cep telefonlarında ana şebeke ile bağlantınız kesilmezse evet, dünyanın her tarafıyla irtibatınız olabilir. Yani her ne kadar cüz'i bir varlık iseniz de hemen herkesle görüşme imkanınız vardır. İnternet bağlantınız varsa her tarafta olup biteni evet, takip imkanı vardır.
Allah razı olsun hocam. Sure-i Tasim Mim'de 8 defa tekrar edilen şu İnne Rabbeke lehuvel azizur rahim ayeti. Evet. Bu ayeti
evet, Tasim Mim suresi evet, Şuara suresinin bir başka adıdır. İşte sure başlarındaki mukattaat harfleri aynı zamanda o surenin adı olarak da değerlendirilebiliyor. İşte Tasin Mim Şuara suresinin başında geçmekte. Dolayısıyla o surenin de bir ismi. Burada İnne Rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz senin Rabbin aziz, rahimdir. Bu 8 defa tekrarlanıyor. Bu çok dikkat çekici bir durum. Aynı zamanda surenin bütünlüğünü de göstermesi açısından belki önemli. Edebiyatta iyi bir giriş yapmak ve iyi bir sonuçla sonuçlandırmak. Yani girişin çok böyle dikkat çekici olması, evet, sonucun da çok dikkat çekici olması önemlidir. Burada senin Rabbin aziz, rahimdir. Daha böyle peygamber kıssalarına geçilmezden önce bu belirtiliyor. Yine bu surenin son sayfasında Cenab-ı Hakk'ın Aziz Rahim ismi tekrar nazara veriliyor. Bu arada Hazreti işte Şuayb'ın kavmi, Lut'un, Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi gibi 6 tane kavmin maceraları anlatılıyor. Peygamberleriyle olan maceraları anlatılıyor. Evet. Ve neticede o peygamberler galip gelmiştir ve karşılarındaki inatçı, inkarcı insanlar mağlup olmuştur. İşte Cenab-ı Hakk'ın Aziz ismi din düşmanlarının, peygamber muhaliflerinin mağlubiyetine bakıyor. Allah azizdir. Peygamberinin dininin düşmanlarını kahretmeye kadirdir. Aziz oraya bakıyor. Rahim peygamberlere ve ehli imana bakıyor. Yani Allah peygamberini kurtaracaktır. Ehli imanı kurtaracaktır. Onları galip kılacaktır. Bu şekilde bir mesaj. Her böyle kıssanın sonunda bununla bitirilmesi ayrı bir güzellik veriyor. Evet. Yani vurgulu bir şekilde senin Rabbin azizdir, rahimdir. 8 defa bu tekrarlanıyor.
Yani her bir tekrarın makamı farklı.
Evet. Aynen öyle.
Sure-i Rahman'da tekrar edilen Febe-i alâ-i rabbikumâ tükezziben ayetiyle Sure-i Mürselat'ta Veylün yemeydin lil mükezzibin ayeti. Bu iki ayeti evet, değerlendirebilir miyiz?
Şimdi birinci ayet Rahman suresinde 31 defa tekrar ediliyor. Evet. Herhalde Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çekici tekrar orasıdır. Rahman suresi ne kadar? 3 sayfadan biraz fazla. O 3 sayfadan biraz fazla olan Rahman suresinde 31 defa bu ayet tekrar edilmekte. Mealen şöyle: ey ins ve cin, sakalen diye geçiyor ayette. Sakalen, ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Evvelinde bazı nimetler anlatılıyor. Nimet anlatıldıktan sonra Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İşte başka nimetler anlatılıyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Böylece çok muazzam bir vurgu, tekrarla vurgu yapılmış oluyor. Hitler'in propaganda nazırı demiş ki, gerçek nedir? Gerçek tekrar etmektir. Evet. Yani insan bir defa da anlamayabiliyor. İki defada da anlamayabiliyor. Ama bir şey tekrar ve tekrar anlatılmışsa zihne yerleşiyor. Tabi Kur'an-ı Kerim gerçekleri yerleştiriyor. Bir de beyin yıkama diye bir şey var. Beyin yıkamada yanlışlar doğruymuş gibi beyinlere yerleştiriliyor. İşte reklamlar da bir yönüyle beyin yıkamadır. Yani aynı reklam defalarca tekrarlanınca artık şuur altında insanların yerleşiyor. Evet. Mağazaya gittiğinde o maldan almayı tercih ediyor. Yani bu şekilde tekrarın çok muazzam bir etki gücü var. Diğer ayette ise Mürselat suresinde 10 defa tekrar edilen Veylün yevme izillil mükezzibin, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların o gün vay haline. O gün dediği hesap günü, kıyamet günü. Yani dünyada da bunlar az çok bir şeyler çekebilir ama asıl belalarını bulacakları yer diğer alem olacaktır. Ve diğer alemde onların vay haline.
Hocam Cevşen-ül Kebri'de de tekrarlar var.
Evet.
Son her bir babın sonunda Subhaneke la ilahe illa ente lemen lemen uhallisne min ecirne necine minenler şeklinde tekrarlar var. Bu tekrarlara
evet, önce nedir? Çok kısa şunu ifade edeyim. Yani Cevşen Ehl-i Sünnet'in temel hadis kaynaklarında geçmiyor. Şia'da var.
Evet.
Zeynel Abidin'den rivayet edilmiş. Ve bizde de Gümüşhane Hazretleri Mecmuatul Ahzab isimli kitabında bunu derc etmiş. Yani bunu bu şekilde cem eden Bediüzzaman değil. Evvelinde zaten var. Ancak meşhur eden, belki ülkemiz kamuoyunda okunmasını sağlayan Bediüzzaman olmuştur. Kendisi hemen her gün okumuştur. Talebeleri de yine belli ölçülerde okumaktadırlar. Böyle olunca Cevşen Türkiye'de bayağı meşhur olmuştur. Bunun rivayeti zayıf falan diyenler oluyor. Oralara takılmamak lazım. Her halükarda bu bir duadır. Ve Allah-u Teala şöyle bildiriyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُوهُ بِهَا. Yani Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Bunlarla ona dua edin. Cevşen baştan sona Esma-ül Hüsna ile Allah'a duadır. Dolayısıyla biz bunu okuduğumuz zaman rivayetlerden kat'ı nazar en azından Allah'ın bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. Evet. Esma-ül Hüsna'sı ile ona dua ediyoruz. İşte bu duada 100 defa Subhaneke ya la ilahe illa ente leman eleman hallisna ecirna neccina minenler. Bu tekrarlanıyor. Mealen şöyle. Subhaneke ya Rabbi seni tenzih ederiz. Münezzehsin. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Eleman, eleman. Yani eleman Allah'a sığınmayı ifade eder. Hallisna bize halas ver. Ve ecirna bizi kurtar ve neccina bize necat ver minen nar cehennem ateşinden. Yani cehennem ateşinden kurtulma meselesi insanların en büyük bir meselesidir. Çünkü insan ateşe dayanıklı bir varlık değil. Diğer alemde insan ya cennete gidecek veya cehenneme. Dolayısıyla cennete gitmenin yolu cehennemden kurtulmaktır. En önemli bir gayemizi 100 defa bu şekilde tekrarlamış oluyoruz. Ve burada hem ubudiyetimizi izhar ediyoruz, hem Allah'a istiaze, sığınma var. Çok yönlü bir ibadet gerçekleştirilmiş oluyor.
Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.